14. Bölüm. Çok ye, az konuş. Ertesi gün Momo kaplumbağayı koltuğunun altına sıkıştırdı ve Nino'nun küçük lokalinin yolunu tuttu. Bak göreceksin Kasiopeya diyordu. Şimdi her şey anlaşılacak. Nino, Gigi ile Beppo'nun şimdi nerede olduklarını bilir. Sonra da gider çocukları buluruz. Yine hep bir arada oluruz. Belki Nino ile karısı ve diğerleri de gelirler. Arkadaşlarımı eminim beğeneceksin. Belki bu akşam küçük bir ziyafet veririz. Ben onlara çiçekleri, horav ustayı, müzik seslerini, her şeyi anlatırım. Ah, onları tekrar göreceğim için öyle seviniyorum ki. Ama önce iyi bir öğle yemeği yiyeceğime seviniyorum. Çok acıktım, biliyor musun? Böyle gevezelik ede ede yürüyordu. Arada sırada Gigi'nin mektubunu, ceketin cebinde duruyor mu diye yokluyordu. Kaplumbağa asırlık gözleriyle ona yandan bakıyor, hiçbir şey söylemiyordu. Momo giderek mırıldanmaya ve sonra şarkı söylemeye başladı. Bir gün önceki gibi belleğinde kalmış olan melodiler yeniden canlanmıştı. Momo artık onları hiç unutmayacağını biliyordu. Sonra birden sustu. Nino'nun lokalinin önündeydi. Momo önce yolu şaşırdığını sandı. Karşısında yağmurdan lekelenmiş tentesi ve kapı önündeki çardağıyla eski evin yerinde geniş pencereleri boydan boya caddeyi kaplayan kocaman bir beton yığını duruyordu. Cadde asfaltlanmıştı. Üzerinden otomobiller gidip geliyordu. Karşı kaldırımda büyük bir benzin istasyonu, yanı başında da dev gibi bir işhanı yükseliyordu. Lokalin önünde bir sürü araba park etmişti. Giriş kapısının üstünde İri harflerle yazılmış bir tabela vardı. Express Restoran Nino. Momo içeri girdi. Önce şaşırdı. Pencereler boyunca uzanan tek ayaklı, tepsi kadar küçük masalar vardı. Mantarlara benziyorlardı. Bunlar öyle yüksekti ki, büyük bir insan bile onun önünde ancak ayakta yemek yiyebilirdi. Zaten iskemle de yoktu. Öbür yanda parlak metal çubukların oluşturduğu bir barikat uzanıyordu. Onun arka tarafında camlı dolaplar içerisinde tavaklara konulmuş bir sürü yiyecek vardı. Üzerlerine peynirler, sucuklar, salamlar yerleştirilmiş tereyağlı sandviçler, salatalar, pastalar, pudingler ve Momo'nun adını bile bilmediği çeşitli yiyecekler. Momo'nun bunları görebilmesi biraz zaman aldı. Çünkü ortalık çok kalabalıktı ve Momo nereye adım atarsa atsın, herkes onu yoluna engel oluyormuş gibi kenara doğru itiştirip kakıştırıyordu. Bazıları ellerinde üstü tabak ve şişelerle dolu tepsilerle kalabalık arasında cambazlık ederek kendilerine yol açıyorlardı. Hepsi masalarda bir yer kapmaya çabalıyordu. Bir kısmı yerken diğerleri arkalarında onların çekilmesini bekliyordu. Aralarında tek tük bir iki söz geçiyordu. Kimsenin halinden memnun olmadığı belliydi. Metal barikatla camlı dolaplar arasındaki koridorda kuyruklar uzuyordu. Herkes yürürken bir şeyler alıp geçiyordu. Momo şaşırdı. Demek burada kim ne isterse alabilecekti. Onlara engel olan ya da para isteyen kimse yoktu. Belki de her şey bedavaydı. Kalabalığın sebebi de bu olmalıydı. Momo neden sonra Nino'yu görebildi. İnsanların oluşturduğu kuyruğun bittiği yerde, camlı dolapların yanı başında bir kasanın önünde duruyordu. Durmadan kasanın düğmelerine basıp para veriyor, para alıyordu. Demek paraları o topluyordu. Metal çubukların buradaki rolü de kimsenin Nino'nun önünden geçmeden masalara ulaşmamasını sağlamaktı. Momo, Nino diye seslenip kalabalığı yararak ona yaklaşmayı denedi. Bir yandan da Gigi'nin mektubunu elinde sallıyordu. Fakat Nino onu duymadı. Otomatik kasa çok gürültü çıkarıyordu. Momo cesaretini topladı ve metal barikatın üstünden atlayarak Nino'nun yanına ulaşmaya çalıştı. Onu fark eden adamlar küfretmeye başlayınca Nino başını kaldırdı ve Momo'yu gördü. Aynı anda yüzünü bir sevinç kapladı. Momo diye eskisi gibi dostça ve neşeyle seslendi. Demek döndün, bu ne hoş sürpriz. Kalabalıktan yürüyelim diye sesler yükseldi. Çocuk da bizim gibi sıraya girsin, öne geçmek olmaz, ne terbiyesiz yumurcak. Nino ellerini yukarı kaldırıp halkı yatıştırmaya çalıştı. Bir dakika, biraz sabırlı olalım lütfen. Bekleyenlerin arasından biri, bunu herkes yapar. Hadi devam, devam, çocuğun vakti bizden çok diye sinirlendi. Nino yavaşça Momo'ya fısıldadı. Sen ne yersen Gigi ödeyecek. İstediklerini alabilirsin. Ama ötekiler gibi sıraya gir. Sen de duydun ya. Momo'nun bir şey sormasına zaman kalmadan adamlar gene onu itiştiriverdiler. Ötekilerin yaptığını yapmaktan başka çaresi kalmamıştı. İnsanların oluşturduğu kuyruğun en arkasına girdi. Bir tepsi, çatal, kaşık, bıçak aldı. Adım adım ilerliyordu. İki eli de dolu olduğu için kaplumbağayı tepsinin üzerine koymuştu. Camlı dolapların önünden geçerken aldığı yiyecekleri de onun çevresine dizdi. Gördükleri Momo'yu öyle şaşkına çevirmişti ki tepsiyi uygunsuz şeylerle doldurmuştu. Kızarmış balık, reçelli ekmek, sucuk, bir küçük pasta ve bir karton kutu dolusu limonata. Kasiopeya bunların ortasında evinin içine çekilmiş hiç görünmüyordu. Momo nihayet kasanın önüne gelince Nino'ya çabucak sordu. Gigi nerede biliyor musun? Evet dedi Nino. Bizim Gigi üne kavuştu. Onunla gurur duyuyoruz. Ne de olsa bizden biri. Sık sık televizyonda görünüyor. Radyoda da konuşuyor. Gazeteler her gün ondan söz ediyor. Geçen de iki röportajcı geldi bana. Eski günlere ait sorular sordular. Onlara Gigi'nin şeylerini anlat. Kuyrukta bekleyenlerden sesler yükseldi. Öndekiler yürüyün. Neden artık bizim oraya gelmiyor diye sordum Momo. Nino biraz sinirlenerek cevap verdi. Aman canım sen de. Artık öyle şeye vakti yok. Şimdi önemli işleri var. Hem tiyatro harabesinde bir şey yok artık. Kalabalıktan sesler, homurtular yükseldi. Ne oluyor orada? Burada böyle daha ne kadar bekleyeceğiz acaba? Momo inadı elden bırakmadı. Şimdi nerede oturuyor biliyor musun diye sordu. Nino, Yeşiltepe dedikleri bir yerde. Çepeçevre park içinde bir köşkmüş diyorlar. Hadi ama artık çekil lütfen. Momo'nun daha sormak istediği o kadar çok şey vardı ki çekilmek istemiyordu. Fakat arkadan gelenler itiştirince çaresiz yürüdü. O mantar gibi masalardan birine yaklaştı. Biraz bekleyince yer buldu. Fakat masa öyle yüksekti ki ancak burnunun hizasında kalıyordu. Tepsisini yerleştirince etraftakiler tiksintiyle kaplumbağaya baktılar. Biri yanındakine ''Şu hale bak, ne günlere kaldık?'' diye söylendi. Öteki homurdandı. ''Bugünkü gençlikten başka ne beklenir?'' Başka bir şey konuşmadılar ve Momo'yla fazla ilgilenmediler. Momo'nun yemeğini yemesi biraz güç oldu. Çünkü tabağının içini bile göremiyordu. Ama çok aç olduğu için kırıntı bırakmadan sildi süpürdü. Gerçi karnı biraz doymuştu ama Beppo'nun ne olduğunu mutlaka öğrenmek istiyordu. O halde yeniden sıraya girmeliydi. Adamlar onun öyle aralarına girmesine gene kızmasınlar diye yeniden tepsisine bir şeyler aldı. Nino'nun önüne gelince sordu. Çöpçü Beppo nerede? Nino çabucak cevap verdi. Seni çok bekledi. Başına bir kötülük geldi diye çok korktu. Şimdi hatırlamıyorum ama duman adamlar falan diye bir şeyler anlattı durdu. Bilirsin ya, biraz kafadan acayipti zaten. Hey siz ikiniz oradakiler diye sesler yükselmeye başladı kuyruktan. Uyuyor musunuz ne? Hemen bayım, şimdi dedi Nino adama. Momo sordu. Ya sonra? Sonra polislere karşı geldi diye cevap verirken Nino elini sinirli bir şekilde yüzünde dolaştırıyordu. Onların mutlaka seni aramalarını istiyormuş. Bildiğim kadarıyla onu sanatoryum gibi bir yere kapatmışlar. Fazla bir şey bilmiyorum. İşte yine başladı. Allah kahretsin diye küfürler başladı gene sıradakilerden. Burası ekspres lokanta mı yoksa bekleme salonu mu? Aile toplantısı mı öndeki ne? Nino yalvaran bir sesle onun gibi bir şey dedi. Momo hala orada mı diye sordu. Sanmıyorum. Zararsız olduğu için bırakmışlar. İyi ama şimdi nerede? Vallahi bilmiyorum Momo. Lütfen yürü artık. Momo yine kalabalıkta sürüklenerek kasanın önünden uzaklaştı. Tekrar mantar biçimli masaların önünde sıra bekledi ve yer bulunca aldıklarını yedi. Bu sefer yedikleri pek hoşuna gitmedi. Yemeği olduğu gibi bırakmayı Momo düşünemezdi bile. Fakat bu sefer de onu hep aramış olan çocukların ne olduğunu merak ediyordu. Başka çaresi olmadığı için yeniden sıraya girip adamlar kızmasın diye yeniden tepsisini yemeklerle donatıp Nino'nun önüne kadar geldi. "E çocuklara ne oldu?" diye sordu. Momo'yu görünce alnında ter taneleri belirmeye başlayan Nino, "Şimdi her şey değişti. Durumu görüyorsun. Sana şu anda anlatamam," dedi. Momo inatla soruyordu. "Neden artık gelmiyorlar?" Bakacak kimsesi olmayan bütün çocuklar şimdi çocuk depolarında toplanıyor. Artık kendi hallerine bırakılmıyorlar. Çünkü neyse, işte orada bakılıyorlar. "Hey öndekiler, kesin şu tantanayı artık. Biz de yemek yiyeceğiz," diye sesler gelmeye başladı yeniden. Momo hala soruyordu. "Arkadaşlarım kendileri mi istediler bunu?" Onlara soran olmadı derken bir yandan da ellerini kasanın düğmelerinde gezdiriyordu Nino. "Çocuklar böyle şeylere karışmaz. Sokaktan kurtarıldılar. Önemli olan da bu, değil mi?" Momo hiçbir şey söylemeden Nino'yu süzdü. Nino iyice şaşırdı. Tam o sırada arkalarından kalın bir ses duyuldu. "Aa, gene başladılar. Bunlar insanı deli ederler. Gevezeliğin sırası mı şimdi?" Momo aceleyle fısıldadı. "Arkadaşsız ben ne yaparım?" Nino omuzlarını silkti ve sabrının sonuna gelmiş biri gibi içini çekti. "Momo, aklını başına topla. Şimdi seninle konuşacak zamanım yok. Başka zaman gel. Her zaman gelip yemek yiyebilirsin, biliyorsun. Ama ben senin yerinde olsam o çocuk depolarından birine giderdim. Orada barınırsın, bakılırsın, bir şeyler de öğrenirsin. Hem zaten böyle başıboş ortada dolaşırsan seni nasıl olsa oraya götürürler." Momo yine bir şey söylemeden Nino'ya baktı. Fakat kalabalık onu yine önüne katıp yürüttü. Momo robot gibi yürüyerek bir masaya gitti. Aldıklarını robot gibi yedi. Hiç tat almadı. Kendini çok mutsuz hissetti. Cassiopeia'yı koltuğunun altına alıp arkasına bakmadan kapıya yöneldi. Son anda onu gören Nino, "Hey Momo!" diye seslendi. "Sen neredeydin şimdiye kadar? Sen bana bir şey anlatmadın." Fakat önüne yığılan müşterilerin para alıp verme işlerine dalınca yüzündeki gülümseme de kayboldu. Tiyatro harabesine geldikleri zaman Momo Cassiopeia'ya "Çok yemek yedim," dedi. "Pek çok yedim ama doymamışım gibi bir his var içimde." Biraz sonra ekledi. "Nino'ya zaten o güzel çiçekleri ve şarkıyı anlatamazdım." Gene biraz durup konuştu. "Ama yarın gider Gigi'yi ararız. Göreceksin Cassiopeia, ondan hoşlanacaksın." Fakat kaplumbağanın sırtında yalnızca kocaman bir soru işareti belirdi. XV. Bölüm. Bulmak ve Kaybetmek. Ertesi gün sabah erkenden Momo Gigi'nin evini aramak üzere yola koyuldu. Tabii kaplumbağayı da beraber götürüyordu. Momo Yeşiltepe'nin yolunu bilirdi. Tiyatronun bulunduğu yerin tam ters yönünde ve oldukça uzakta, kentin öbür yakasında bir yerde. O hep aynı biçimde beton yığınlarının bulunduğu mahallenin çevresinde villa tipi evler vardı. Momo her ne kadar yalın ayak gezmeye alışıktıysa da Yeşiltepe'ye vardığı zaman tabanları sızlıyordu. Kaldırım kenarında biraz oturdu. Dinlenmek istedi. Gerçekten çok kibar bir mahalleydi burası. Caddeler geniş ve temizdi. Sokakta kimseler yoktu. Demir parmaklıklı yüksek taş duvarların çevirdiği bahçelerdeki asırlık ağaçların ancak en üst dalları görünüyordu. Bahçe içindeki evler beton ve camdan yapılmış, yatık çatılı, yayvan ve geniş yapılardı. Evlerin önündeki yeni biçilmiş tatlı yeşil renkli çimenler insana üzerlerinde takla atma isteği veriyordu. Ama ortalıkta ne gezinen ne oynayan vardı. Herhalde ev sahiplerinin buna zamanı olmuyordu. Momo kaplumbağaya dönerek "Gigi'nin hangi evde oturduğunu nasıl bileceğim?" diye sordu. Cassiopeia'nın sırtında yazılar belirdi. "Çabuk bulacaksın. Öyle mi dersin?" O sırada arkasında bir ses duydu. "Hey, pis maskara, burada ne işin var?" Momo arkasına döndü. Orada bir adam duruyordu. Sırtında çizgili tuhaf bir yelek vardı. Momo zenginlerin uşaklarının böyle yelekler giydiğini ne bilsin? Ayağa kalktı ve dedi ki, "Günaydın. Ben Gigi'nin evini arıyorum. Nino burada oturduğunu söyledi.
Kimin evini arıyorum dedin?
Turist rehberi Gigi'nin. Kendisi arkadaşımdır. Yelekli adam çocuğa şüpheyle baktı. Arkasındaki demirli kapı biraz aralık kalmıştı. Ama içeri bir göz attı. Geniş bir çimenlik uzanıyordu. Üzerinde iki cins köpek oynaşıyorlardı. Bir döner fıskiyeden sular fışkırıyordu. Çiçeklerle dolu bir ağacın üzerinde bir çift tavus kuşu tünemişti. Momo hayranlığını gizleyemedi. "O bunlar ne güzel kuşlar," diyiverdi. Ve onları yakından görebilmek için içeri girmeye yeltendi. Fakat yelekli adam onu yakasından geri çekti. "Dur bakalım, nereye gidiyorsun pis maskara," dedi. Sonra onu bırakıp mendiline elini sildi. Sanki pislik bulaşmış gibi. Momo parmağını kapıya uzatarak "Burası senin mi?" diye sordu. Yelekli adam daha soğuk bir yüzle "Hayır, ama sen toz ol artık. Buralarda işin yok senin," dedi. "Yo," dedi Momo. Hiç de o niyette olmadığını belli ederek "Ben turist rehberi Gigi'yi arıyorum. O da beni bekliyor. Sen onu tanımıyor musun?" "Burada turist rehberi falan yok," diyerek arkasını döndü yelekli adam. Bahçeye girdi ve kapıyı kapamak üzereyken birden bir şey hatırlamış gibi durdu. "Sanki sen ünlü hikayeci Girolamo'dan söz etmeyesin." Momo sevinçle "Elbette," dedi. "İşte o, turist rehberi Gigi. Asıl adı budur. Evinin nerede olduğunu biliyor musun?" Adam "Gerçekten seni bekliyor mu?" diye sordu. "Evet, hiç şüphe yok," dedi Momo. "O benim arkadaşımdır. Nino'nun orada ne yersem o ödüyor." Yelekli adam kaşlarını kaldırdı, kafasını salladı. "Şu sanatçılar," diye yüz buruşturdu. "Ne garip kaprisleri oluyor bazen. Ama gerçekten seni beklediğine eminsen, evi caddenin üst başındaki son evdir." Ve kapıyı çarpıp kapadı. Kasyopeya'nın sırtında bir yazı belirip silindi. Maymun suratlı. Caddenin üst başındaki ev, adam boyunu geçen bir duvarla çevriliydi. Kapısı da yelekli adamın evindeki gibi tamamen kapalı, parmaklıksız demirdendi. İçeriği görmek olanaksızdı. Ne bir zil düğmesi ne de isim yazılı bir plaket vardı. "Acaba burası gerçekten Gigi'nin evi mi? Hiç de ona uygun görünmüyor," dedi Momo. Kaplumbağanın sırtında yine bir yazı belirdi. "Fakat burası." "Niçin her tarafı böyle kapalı?" diye sordu Momo. "Ben buraya girmem." "Bekle," diye işaret verdi kaplumbağa. "Neyse," diye içini çekti Momo. "Çok beklerim herhalde. Gigi benim dışarıda olduğumu nereden bilecek? Hem kendisi içeride mi acaba?" "Şimdi geliyor," diye yazdı kaplumbağa. Momo tam kapının önünde oturdu ve beklemeye başladı. Uzun bir zaman geçti. Momo Kasyopeya'nın bu sefer yanılmış olabileceğini düşünmeye başladı. Bir süre sonra "Emin misin?" diye sordu. Kaplumbağanın sırtında hiç beklenmeyen bir yazı belirdi. "Hoşça kal." Momo korktu. "Sen ne demek istiyorsun Kasyopeya? Yine beni bırakacak mısın? Neler yapıyorsun?" dedi. Kasyopeya'nın yanıtı gene bilmece gibiydi. "Seni aramaya gidiyorum." Aynı anda demir kapı açıldı ve uzun, şık bir araba son hızla içeriden fırladı. Momo ancak son anda kendini yana atarak kurtulabildi. Fakat yere yuvarlandı. Araba o hızla biraz ilerleyip sonra keskin bir fren sesiyle durdu. Bir kapı açıldı ve Gigi dışarı atladı. Momo yerinden kalkıp ona doğru koştu. Gigi onu kucaklayıp havaya kaldırdı. Yüzlerce kere yanaklarından öpüyor ve onu caddenin ortasında döndürüp duruyordu. "Bir yerine bir şey olmadı ya?" diye sordu. Sonra o cevap vermeden gene kendisi konuştu. "Seni korkuttuğum için çok üzüldüm. Ama çok acelem vardı, biliyor musun? Yine geç kaldım işte. Sen şimdiye kadar nerelerdeydin? Her şeyi bana anlatacaksın. Doğrusu artık geri döneceğini sanmıyordum. Mektubumu buldun mu? Öyle mi? Hala orada mıymış? İyi iyi. Demek Nino'ya yemeğe gittin. Hoşuna gitti mi? Ah Momo, birbirimize anlatacak o kadar çok şey var ki. Bu arada neler oldu neler.
Sen nasılsın? Hadi sen de bir şey söylesene. Bizim ihtiyar Beppo ne yapıyor? Onu çoktandır görmedim. Ya çocuklar? Ah Momo, sık sık hep beraber olduğumuz günleri ve sizlere hikayeler anlattığım zamanı özlüyorum. Ne güzel günlerdi onlar. Şimdi her şey değişti, bambaşka oldu. Momo birkaç kez Gigi'nin sorularına karşılık vermeye niyetlendi. Fakat onun aralıksız konuşması kesilmeyince sadece yüzüne bakarak bekledi. Gigi önceki haline hiç benzemiyordu. İyi bakımlıydı, güzeldi, şıktı. Mis gibi kokular saçıyordu. Momo'ya yabancı gelen bir hali vardı. Bu arada arabadan 4 kişi daha inmiş, yaklaşıyordu. Birisi deri ceket ve kasket giymiş olan şofördü. Diğer 3'ü gayet ciddi görünüşlü, fakat çok makyajlı, şık hanımlardı. Üzüntülü olmaktan çok sistemli bir tonda kadınlardan biri sordu. Çocuk yaralandı mı? Hayır hayır, sadece korkmuş dedi Gigi. Ne işi varmış onun kapının önünde diye sordu ikinci kadın. Fakat bu Momo diyerek güldü Gigi. Benim eski arkadaşım Momo. Aa, bu kız demek gerçekten var mıydı diye hayretle sordu üçüncü kadın. Ben onu hep sizin buluşlarınızdan biri sanırdım. Ama bunu hemen basına bildirelim. Masal prensesiyle kavuşma ya da buna benzer bir şey. Halk buna bayılacaktır. Hemen harekete geçmeliyim. Harika olacak. Hayır dedi Gigi. Bunu istemiyorum. Birinci kadın Momo'ya dönerek, fakat sen küçük dedi. Sen herhalde gazetelere çıkmak istersin değil mi? Gigi, çocuğu rahat bırakın diye bağırdı. İkinci hanım kol saatine bir göz attı. Eğer ayağımızı çabuk tutmazsak uçağı göz göre göre kaçırırız dedi. Bunun ne demek olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Allah'ım diye hırsla söylendi Gigi. Bunca yıl sonra Momo ile şöyle rahatça birkaç kelime konuşamayacak mıyım? Ama görüyorsun işte yavrum. Beni rahat bırakmıyorlar. Bu esir pazarcıları bana rahat vermiyor. Oo diye alındı ikinci hanım. Bizce hava hoş. Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Sizin programlarınızı düzenlemek için bize para ödüyorsunuz Sayın Üstad. Evet tamam tamam dedi Gigi. Hadi gidelim. Bak Momo. Sen de bizimle havaalanına kadar gel. Yolla konuşuruz. Sonra şoförüm seni eve getirir. Oldu mu? Momo'nun konuşmasına vakit bırakmadan elinden tutup arabaya koştu. 3 hanım arkaya oturdular. Gigi şoförün yanına oturup Momo'yu kucağına aldı. Hareket ettiler. Şimdi anlat artık Momo dedi Gigi. Ama güzelce, sırayla. Nasıl oldu da o zaman birdenbire kayboldun? Momo Hora Usta'dan saat çiçeklerinden söz etmeye başlayacaktı ki arkadaki hanımlardan biri öne doğru eğildi. Özür dilerim dedi ama aklıma çok iyi bir fikir geldi. Momo'yu mutlaka Halk Film şirketine tanıtmalıyız. Yakında çevirecekleri Serseriler filmi için aradıkları çocuk yıldızın ta kendisi bu kız. Sansasyonu düşünün bir kere. Momo, Momo'yu oynuyor. Anlamadınız mı diye sertçe konuştu Gigi. Çocuğu hiçbir şekilde bu işlere bulaştırmanızı istemiyorum. Kadın biraz bozulmuş olarak ne istiyorsunuz bilmem dedi. Başkaları olsa böyle bir fırsatı kaçırmamak için göbek atar. Ben başkası değilim diye sinirinden bağırdı Gigi. Momo'ya dönerek ekledi. Kusura bakma Momo. Belki sen anlayamazsın ama ben bu haşeratın seni de ellerinde oyuncak etmelerini istemiyorum. Bu 3 hanıma karşı bir hakaretti. Gigi inleyerek başını elleriyle sıktı. Sonra yelek cebinden çıkardığı küçük gümüş bir kutudan bir hap alıp yuttu. Birkaç dakika kimse konuşmadı. Sonunda Gigi arkaya doğru dönüp hanımlardan "Affedersiniz" diye özür diledi. Sözüm sizlere değildi. Sinirlerim çok bozuk. Evet ne demeli? Oldukça belli oluyor diye cevap verdi birinci hanım. Gigi Momo'ya yandan bakıp gülümseyerek "Şimdi biraz bizden konuşalım mı Momo?" diye sordu. Gecikmeden bir soru daha diye arkadan söze karıştı ikinci hanım. Neredeyse alana geldik. Çocukla hiç değilse acele bir röportaj yapamaz mıyım? Kesin diye adeta kükredi Gigi. Artık Momo ile konuşmak istiyorum. Hem de özel. Bu benim için çok önemli. Kaç defa söyleyeceğim size? Hanım da onun kadar öfkeyle bağırdı. Sizin için etkili reklamlar yapamadığımı her zaman başıma kakan siz değil misiniz? Doğru diye inledi Gigi. Fakat şimdi değil. Şimdi değil. Çok yazık diye söylendi hanım. Böyle bir konu insanların gözlerini yaşartırdı. Fakat nasıl isterseniz. Belki ileride Daha sonra yapabiliriz. Eğer biz... Hayır diye şimşek gibi sözünü kesti Gigi. Ne şimdi ne sonra. Hiçbir zaman. Ben Momo ile konuşurken artık çenenizi kapatın lütfen. Kadın hemen cevabı yapıştırdı. İzninizle benim değil sizin popülerliğiniz söz konusu olan. Böyle bir fırsatın bir daha ele geçmeyeceğini iyi düşünmeliydiniz. Biliyorum geçmez diye can sıkıntısıyla bağırdı Gigi. Ama Momo bu işe karıştırılmayacak. Hem şimdi yalvarırım size ikimizi 5 dakika rahat bırakın. Hanımlar sustular. Gigi ellerini gözlerine bastırdı. Momo'ya görüyorsun ya ne hale geldim diyerek acı acı güldü. İstesem de artık geri dönemem. Artık geçti. Gigi hep aynı Gigi'dir derdim. Hatırlıyor musun? Ama Gigi aynı kalamadı. Sana şunu söyleyeyim Momo. Hayatta en tehlikeli şey gerçekleşmiş hayallerdir. Hele benimki gibi olursa. Artık hayal edecek şeyim kalmadı. Sizlere dönsem, orada da artık bir işe yaramam. Her şeyden bıktım. Üzgün üzgün pencereden dışarı baktı. Yapabileceğim tek bir şey kaldı artık. O da susmak, bir şey anlatmamak. Hayatımın sonuna kadar ya da hiç değilse insanlar beni unutuncaya kadar susmak. Yeniden kimsenin tanımadığı zavallı bir berduş oluncaya kadar susmak. Ama bir hayal yoksulu olmayı asla istemem. Yok Momo, bu cehennemden farksız. Bunun için olduğum yerde kalmayı yeğliyorum. Bu da gerçi bir cehennem ama biraz daha rahat. Sana da neler anlatıyorum. Sen bütün bunları anlayamazsın daha. Momo ona bakmakla yetindi. Anladığı şey Gigi'nin hasta olduğuydu. Hem de ağır hasta. Duman adamların bununla da parmağı olduğunu sezdi. Ama Gigi istemedikçe ona nasıl yardım edebilirdi? Ama ben hep kendimden konuştum dedi Gigi. Biraz da sen anlat artık Momo. Neredeydin? Neler yaptın? O anda araba havaalanının önünde durdu. Hepsi inip binaya doğru koştular. Gigi'yi burada üniformalı hostesler bekliyordu. Birkaç foto muhabiri aceleyle resim çektiler. Sorular sordular. Hostesler uçak birkaç dakikaya kadar kalkıyor diye Gigi'yi uyarıyorlardı. Gigi Momo'ya doğru eğildi. Onun yüzüne baktı. Gözleri yaşla doldu. Dinle Momo dedi. Kimsenin duyamayacağı bir sesle. Benim yanımda kal. Seni her yere beraber götürürüm. Benim evimde güzelce yaşar, gerçek bir prenses gibi kadifeler, ipekler içinde gezersin. Oturup sadece beni dinle yeter. Belki o zaman gene eskisi gibi güzel hikayeler bulup anlatabilirim. Sen evet dersen her şey yoluna girecek. Lütfen bana yardım et. Ne olur. Momo Gigi'ye yardım etmeyi elbette isterdi. Buna çok üzülüyordu. Ama içinde öyle bir his vardı ki Momo Momo olmaktan çıkarsa Gigi'nin eski Gigi olmasının hiçbir yararı olmayacaktı. Onun da gözleri yaşardı. Başını hayır anlamında salladı. Gigi ne demek istediğini anlamıştı. Üzüntüyle önüne baktı. Bu işler için ondan para alan hanımlar onu kollarından çekerek uçağa doğru götürdüler. Uzaktan dönüp el salladı. Momo karşılık verdi. Sonra gözden kayboldu. Momo, Gigi ile karşılaştığı andan beri tek söz söyleyememişti. Oysa ona neler anlatmayı düşlemişti. Onu asıl şimdi, bulduğu şu anda kaybettiğini anladı. Yavaşça dönüp yolcu salonundan çıktı. Bir anda vücuduna ateş bastı. Kasyopeya da onu bırakıp gitmişti. Altıncı bölüm. Bolluk içinde yokluk. Momo, Gigi'nin geniş, şık arabasına girip oturunca şoför, "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. Kızcağız önüne bakarak düşündü. Ne diyecekti şimdi? Nereye gitseydi acaba? Kasyopeya'yı araması gerekti. Ama nerede? Onu nerede kaybettiğini düşündü. Gigi ile yol boyunca giderlerken yanında olmadığını biliyordu. Tamam. Gigi'nin evinin önünde. Hatta sırtına hoşça kal ve seni aramaya gidiyorum diye yazmıştı. Kasyopeya elbette birbirlerini kaybedeceklerini önceden bilmişti. Ve şimdi Momo'yu arıyor olmalıydı. İyi ama Momo onu nerede arayacaktı? Çabuk ol diye sabırsızca parmaklarını direksiyona vurdu şoför. Seni gezdirmekten başka yapılacak işlerim var. Gigi'nin evine lütfen, dedi Momo. Şoför hayretle içeri baktı. Seni kendi evine götürsem daha iyi değil mi? Yoksa bizim evde mi kalacaksın? Hayır, dedi Momo. Sokakta bir şey kaybettim. Onu arayacağım. Zaten oraya gideceği için bu şoförün de işine geldi. Gigi'nin villasının önüne gelince Momo indi ve hemen etrafı araştırmaya başladı. Bir yandan da alçak sesle "Kasyopeya, Kasyopeya" diye sesleniyordu. Şoför arabanın penceresinden sordu. "Sen ne arıyorsun kuzum?" "Horoslan'ın kaplumbağasını" diye karşılık verdi Momo. "Adı Kasyopeya'dır. Olacakları tam yarım saat önceden bilir. Sırtındaki kabuğun üzerinde harfler belirir. Onu mutlaka bulmalıyım. Bana yardım eder misin lütfen?" "Benim aptalca şakalarla uğraşacak vaktim yok," dedi şoför. Ve arabayı kapıdan içeri sürdü, gitti. Kapı hızla kapandı. Momo yalnız başına aramaya devam etti. Bütün yol boyunca bakındı durdu. Fakat kaplumbağaya benzer bir şey göremedi. Belki de eski tiyatroya doğru gitmiştir diye düşündü Momo. Ve geldiği yoldan gerisin geri yürümeye başladı. Bir yandan da her duvar dibinde, her sokak çukurunda kaplumbağanın ismini sesleniyor, belki görürüm diye bakınıp duruyordu. Ama boşuna. Momo tiyatroya ancak gece yarısı ulaşabildi. Burada da karanlıkta yapabildiği kadarıyla kaplumbağaya bakındı. Onun kendisinden önce buraya dönmüş olacağı umudunu beslemişti hep. Ama onun o yavaş yürüyüşle bunu başarması olanaksızdı. Momo yatağına sokuldu. Artık ilk defa olarak yapayalnız kalmıştı. Bundan sonraki haftaları Momo, kentin sokaklarında dolaşıp Beppo'yu aramakla geçirdi. Kimse onun nerede olduğunu bilmediği için bir rastlantıyla karşılaşmayı umuyordu. Ama gerçekten de okyanusa bir kazazedenin attığı şişeyi uzak kıyılarda bir geminin bulması nasıl ender rastlanan bir olaysa, koca kentte iki insanın bir sokakta karşılaşması da pek sık görülen bir olay değildir. Belki de birbirimize çok yakınız diye düşündüğü oluyordu Momo'nun. Kim bilir, birinin az önce geçtiği bir yerden belki öteki az sonra geçiyordu. Bunun aksi de olabilirdi. Bu yüzden Momo şimdi de bir köşede durup saatlerce beklemeyi denedi. Ama sonunda gene yürüyüp bir yerlere gitmesi gerekiyordu. Ah, şimdi Kasyopeya yanında olacaktı ki. Ona işaret verirdi, bekle ya da düz yürü diye. Momo çaresiz kalmıştı. Eskiden tanıdığı çocukları da görebilir mi diye bakınıyordu. Hiçbirine rastlamadı. Zaten sokakta hiç çocuk yoktu. Nino'nun çocukların toplatıldığına ilişkin sözlerini hatırladı. Momo'nun bir polis ya da başka biri tarafından götürülüp bir çocuk deposuna götürülmemesine duman adamlar son derece dikkat ediyorlardı. Çünkü bu onların Momo ile ilgili planlarına aykırı düşerdi. Momo'nun ise bundan hiç haberi yoktu. Her gün Nino'nun yerine gidip yemeğini yiyordu. Ama hiçbir zaman ilk günkü kadar bile konuşamıyorlardı. Nino'nun hep acelesi vardı. Hiç vakti yoktu. Haftalar derken aylar geçti. Momo hep yalnızdı. Sadece bugün akşamüstü alacakaranlıkta bir köprünün parmaklıklarına dayanmış dururken uzakta başka bir köprünün üzerinde ufak tefek bir gölge fark etti. Çabuk çabuk süpüren biri. Momo Beppo'ya benzetti. Seslendi, bağırdı. Ama gölge işini bırakmadı. Momo koşmaya başladı. Fakat öbür köprüye ulaştığında kimseyi göremedi. Momo kendi kendine avutmak için "Herhalde o Beppo değildi," diye düşündü. "Yok, o olamaz. Ben onun süpürme şeklini iyi bilirim." Bazı günler tiyatrodan ayrılmıyor, bütün gün orada bekliyordu. Belki Beppo oradan geçer de uğrar diye. Kendisini bulamazsa daha dönmediğini sanabilir diye. Ya daha önce gelmişse? Bunu nasıl olup da akıl etmediğine kızıyordu. Bir kağıda "Ben geri döndüm" diye yazıp masanın üzerine bıraktı. Fakat o yazıyı kendisinden başka okuyan çıkmadı. Bütün bu süre içinde aklında bütün canlılığıyla kalan olay Horos'ta saat çiçekleri ve güzel müzik sesiydi. onları yeniden yaşamak için gözlerini yumup kendini, içini dinlemesi yetiyordu. Çiçeklerin şahane renkleriyle açılışları, o tatlı melodiler yeniden yaşanıyordu. Onları ilk gün yaptığı gibi yüksek sesle dile getirebiliyordu. Her seferinde değişik şekilde duyulmalarına rağmen. Bazı günler tek başına taş basamaklarda oturup, içinden geldiğince konuşup şarkılar söylediği oluyordu. Onu yıpranmış taşlardan, ağaçlardan ve kuşlardan başka duyan olmuyordu. Çeşit çeşit yalnızlık vardır. Mumu'nunki çok az kişinin bildiği ve çok az kişinin dayanabileceği bir yalnızlıktı. Kendisini bir hazinenin içine kilitlemişler ve hazine her gün çoğala çoğala sonunda onu boğacakmış gibi geliyordu. Hiçbir çıkış yolu yoktu. Kimse ona ulaşamıyor ve o da kimseye varlığını gösteremiyordu. Dağ gibi bir zaman yığınının altında bunalmış kalmıştı. O renkleri ve o müziği hiç görmemiş ve duymamış olmayı dilediği saatler oluyordu bazen. Ama ona sorsalardı, ölümü pahasına da olsa yaşadığı olayları dünyada başka hiçbir şey değişmezdi gene de. Öğrendiği bir şey vardı şimdi. Başkalarıyla paylaşılmayan zenginlikler insanı mahvediyordu. İki günde bir Gigi'nin villasına gidip kapının önünde uzun süre bekliyordu. Onu bir daha görmeyi umuyordu. Her şeye razıydı. Eskisi gibi olmayacak bile olsa onunla oturmaya, onu dinlemeye, onunla konuşmaya can atıyordu. Fakat kapı bir daha hiç açılmadı. Geçen süre birkaç ay olduğu halde Momo'ya yaşadığı en uzun zamanmış gibi geliyordu. Zira gerçek zamanı ne bir saat ne de bir takvim ölçebilir. Böyle bir yalnızlığı anlatacak söz bulmak aslında çok güç. Belki şunu söylemek yeter. Eğer Momo Horusa'ya giden yolu bulabilseydi, bunu sık sık deniyordu, ona gidecek ve kendisine artık zamandan bir pay ayırmamasını rica edecekti. Ya da kendisinin de sonsuza kadar hiçbir yerde evinde onun yanında kalmasına izin vermesini isteyecekti. Fakat Kasiopeya olmadan yolu bulamıyordu. O da bir daha görünmemişti. Belki de Horusa'ya geri dönmüştü. Yoksa koca dünyada yolunu mu şaşırmıştı? Her neyse, gelmiyordu işte. Onun yerine bir gün başka bir şey oldu. Momo kentte eskiden tanıdığı 3 çocukla karşılaştı. Bunlar Paolo, Franco ve küçük kardeşi Dede'yi hep yanında taşıyan Mario'ydiler. Üçü de çok değişmişlerdi. Üzerlerinde tek tip gri elbiseler vardı. Yüzleri sanki taştanmış gibi, cansız gibiydi. Momo onları sevinçle selamladığı zaman bile gülümsemediler. Momo heyecanla, ''Sizleri öyle çok aradım ki'' dedi. ''Bana mı geliyorsunuz şimdi?'' Üçü birbirlerine bakıp başlarına hayır diye salladılar. Momo, ''Yarın olur mu?'' diye sordu. ''Yahut öbür gün?'' Üçü gene başlarını salladılar. Momo, ''Ne olur gene gelin'' diye yalvardı. ''Evvelce hep gelirdiniz.'' ''Evvelce'' diye karşılık verdi Paolo. Şimdi her şey değişti. Zamanımızı yararsız şeylerle ziyan edemeyiz. Hiç etmedik ki dedi Momo. Evet, güzel günlerdi dedi Maria. Ama mesele bu değil. Üçü de aceleyle yürüdüler. Momo yanlarında koşarak sordu. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Oyun dersine diye karşılık verdi Franco. Oynamayı öğreniyoruz. Ne oynamayı diye sordu Momo. Bugün delikli kart oyunu oynayacağız diye açıkladı Paolo. Çok yararlı ama çok dikkat isteyen bir oyun. Nasıl oynanıyor? Her birimiz delikli bir kart oluyoruz. Her kartın belli özellikleri var. Uzun, kısa, şişman, zayıf, ağır, hafif gibi. Ama tabii gerçekte sahip olduğu özellik değil. Yoksa çok kolay olurdu. Bazen de uzun, karışık sayıları temsil ediyoruz. Sonra karmakarışık bir şekilde bir yerde toplanıyoruz. İçimizden biri belli özellikteki bir kartı bulup çıkarmak zorunda. Bunun için herkese sorular yöneltiyor. Aldığı karşılıklara göre bir kısmımız o belirli özelliklere uymadığı için sayımız gittikçe azalıyor. Sonunda belirtilen özellikleri taşıyan arkadaş tek olarak ortada kalıyor. Bu sonuca kim daha çabuk ulaşırsa o başarılı sayılıyor. Bu pek mi eğlenceli diye şüpheyle sordum Momo. Mesele onda değil diye korkuyla söze karıştı Maria. Böyle konuşulmaz. Mesele nedir öyleyse diye öğrenmek istedim ama. Mesele gelecek için yararlı olmasıdır. Paolo'nun verdiği bu karşılıktan sonra üstünde çocuk deposu yazılı bir kapının önünde durduklarını gördüm ama. Benim de sizlere anlatacak öyle çok şeyim var ki dedi. Belki bir gün bir yerde gene görüşürüz dedi Maria üzüntüyle. Çevrelerini kapıdan içeri giren çocuklar sardı. Hepsi Momo'nun üç arkadaşının birer kopyasıydı. Franco Momo'ya dönerek, ''Senin orada çok güzel eğleniyorduk. Aklımıza ne oyunlar gelirdi. Ama bunlarla bir şey öğrenilmezmiş.'' diyorlar. ''Buradan kaçamaz mısınız?'' diye sordu Momo. Üçü bir duyan var mı diye korkuyla etraflarına bakınıp başlarını salladılar. ''Ben önceleri birkaç kez denedim.'' diye fısıldadı Franco. ''Yararı yok. Hemen yakalıyorlar insanı.'' Maria ürkek ürkek, ''Böyle söyleme.'' dedi. ''Bize burada bakıyorlar.'' Hepsi suskun suskun önlerine baktılar. Sonunda Momo kendini topladı ve ''Beni de beraber götüremez misiniz? Şimdi çok yalnızım.'' diye konuştu. Fakat o anda çok garip bir şey oldu. Çocuklar karşılık vermeye vakit bulamadan, kuvvetli bir rüzgarla itilmiş gibi kapıdan içeri adeta süpürülüp götürüldüler ve kapı şırak diye kapanıverdi. Momo korkuyla baka kaldı. Az sonra her şeye rağmen kapıyı çalmak için biraz yaklaştı. Ne olursa olsun, ne biçim oyunlar oynarlarsa oynasınlar, onu da içeri almaları için yalvaracaktı. Fakat kapıya bir adım yaklaşmıştı ki, korkuyla irkildi. Karşısında duman adamlardan biri duruyordu. Ağzında sigarası, soğuk bir gülümsemeyle konuştu adam. ''Yararı yok, hiç deneme. Senin içeri girmen bizim işimize gelmez.'' ''Niçin?'' diye sordum ama. O buz soğukluğu gövdesini sarmıştı yine. ''Çünkü senin için başka tasarılarımız var.'' dedi adam. Ve sigarasından kalın bir dumanı Momo'ya doğru üfledi. Gelip geçenler vardı. Kimse onlara aldırış etmiyordu. Acele acele yürüyorlardı. Momo parmağını duman adama doğru uzatıp çevreden yardım çağırmak istedi. Fakat sesi boğazında düğümlendi. Konuşamadı. ''Bırak bunları.'' diyerek soğuk bir kahkaha attı adam. ''Bizi hala öğrenemedin mi? Ne kadar güçlü olduğumuzu bilmiyor musun? Bütün arkadaşlarını elinden aldık. Artık sana kimse yardım edemez. Ve biz sana istediğimizi yapabiliriz. Ama gördüğün gibi sana dokunmuyoruz.'' ''Neden?'' diye zorla konuştum ama. ''Çünkü bize küçük bir hizmette bulunmanı istiyoruz. Eğer aklını başına toplarsan, kendin içinde, arkadaşların içinde çok şey kazanırsın. Yapacak mısın bunu?'' ''Evet.'' dedi Momo yavaşça. Duman adam gülümsedi. ''O halde konuşmak üzere bu gece yarısı buluşuruz.'' dedi. Momo başını evet anlamında eğdi. Duman adam bir anda görünmez oldu. Sigarasının dumanı havada asılmış gibi duruyordu. Nerede buluşacaklarını söylememişti.